14. Ticaret. Yeni ticaret muahedeleri. Ticaret şartları. Önceki kitabımızda Tanzimat devri adamlarının ticaret konusunda sağlam bilgiye sahip bulunmadıkları belirtilmişti. Mustafa Reşit Paşa ile arkadaşlarının imparatorluğun ticaret şartlarını düzeltmek ve bünyesini kuvvetlendirmek hususunda bir programları yoktu. Bu sebepledir ki 1838'de İngiltere ile ve sonraki yıllarda diğer Avrupa devletleriyle imzalanan ticaret muahedelerinin esnafımızı ve tüccarlarımızı uşaklığa, kolculuğa düşüreceğini görememişlerdi. Abdülaziz tahta çıktığı sırada dış ticaretten başka iç ticaret de yabancıların eline geçmiş ve geçmekte bulunmuştu. Önceki bölümlerde de temas edildiği üzere bu sırada devlet büyük çapta bir mali ve iktisadi buhran geçiriyordu. Mustafa Reşit Paşa okulundan yetişen Ali ve Fuat Paşalar bu buhranın siyasi bir karakter iktisap etmeden yetiştirilmesi için Avrupa büyük devletlerinin yardımını sağlamayı düşünüyorlardı. Yeniden bir dış borçlanmaya gidilmesi zaruret halini almıştı. Fakat Avrupa devletleri Osmanlı Devleti'ne yaptıkları her türlü yardımları menfaat karşılığı yapıyorlardı. İngiltere'nin 1838'de Mehmet Ali Paşa'ya karşı Babali'yi desteklemesinin karşılığını yukarıda sözü geçen ticaret muahedesindeki imtiyazlar teşkil etmişti. Yine İngiltere'nin ve Fransa'nın Kırım Muharebesi'nde Osmanlılarla birlikte Rusya'ya karşı savaşmalarının mükafatı 1856 İslahat Fermanı olmuştu. Bu olaylardan da anlaşılacağı ve çile Osmanlı İmparatorluğu'nun ticareti teknik bir mesele olmaktan çıkmış, Babali üzerine ağır basan siyasi hadiselerin bir nevi tavizat kaynağı haline gelmişti. İşte bu sebepledir ki 1861 yılından itibaren Osmanlı Devleti ile Avrupa devletleri arasında yeni ticaret muahidelerinin imzalandığı görülmektedir. Yeni ticaret muahideleri. 1861'de Fransa, İngiltere ve İtalya ile 1862'de Rusya, Birleşik Amerika, Peyiba, İsveç ve Norveç, Danimarka, İspanya, Prusya ve Avusturya ile yeni ticaret muahedeleri akdedildi. Yeni ticaret muahedelerinin karakteri. Yeni ticaret muahedelerinden birincisi Fransa ile 29 Nisan 1861'de imzalandı. Bu muahedenin esasları diğer devletlerle imzalanan ticaret muahedeleri için de kabul edildi. Fransa ile imzalanan ticaret muahedesinin karakteri şu suretle ifade edilebilir. 1. İç ticarette tam bir serbestlik. Fransızlar Osmanlı İmparatorluğu'nun her tarafında her türlü ziraat ürünlerini ve mamul eşyayı Osmanlı tebaasından en ziyade mazharı müsaade olan tüccarların vermekte oldukları resimleri vermek şartıyla alıp satabileceklerdir. Yalnız barut, top ve mühimmat maddelerinin satışı memnudur. 2. Dış ticarette tam bir serbestlik. Yukarıki maddede sözü geçen ticaret maddeleri imparatorluğun dışına serbestçe çıkarılabilecektir. Bu maddelerden %8 bir çıkış gümrüğü alınacaktır. Fakat bu rakam kesin değildir. Her yıl %1 tenzil edilecektir. O suretteki 7 yıl sonunda çıkış gümrüğü %1'e düşürülecek ve bu rakam artık kesin ve sabit kalacaktır. 3. Fransız gemileriyle Osmanlı İmparatorluğu'na getirilecek her türlü ticaret eşyasından %8 bir gümrük resmi alınacaktır. Osmanlı İmparatorluğu'ndan transit olarak geçirilecek bu kabil eşya için %2 transit resmi alınacak fakat 8 yıl sonunda bu resim %1 indirilecektir. 4. Boğazlardan Fransız ticaret gemileriyle geçirilecek ticaret eşyasından hiçbir gümrük resmi alınmayacaktır. Yeni ticaret muahidelerinin kapitülasyonlarla ve 1838 ticaret muahedeleriyle mukayesesi. Kapitülasyonlar yabancılara Osmanlı İmparatorluğu'nda yerleşmek, dolaşmak ve ticaret yapmak haklarını tanıyordu. Fakat ticaret hakkı sınırlandırılmıştı. Yabancılar Osmanlı İmparatorluğu'nda iç ticaret hususunda tam bir serbestliğe sahip bulunmuyorlardı. Kapitülasyonların her yenilenmesinde imparatorluktan satın alarak yabancı memleketlere götürecekleri ticaret eşyası tadat edilmişti. Hatta 1740'ta Fransa ile yenilenen kapitülasyonlar sabit bir hale getirildiği halde Fransızların imparatorluktan satın alacakları ticaret maddeleri 56 olarak tespit edilmişti. Bu maddelerin dışında ticaret eşyası götürmeleri yasaktı. Yasak olan maddeler içinde hububat ve kuru meyveler de vardı. Bundan başka kapitülasyonlara göre yabancıların Osmanlı İmparatorluğu'na getirdikleri ticaret eşyası üzerinden Başlangıçta %5, daha sonra %3 bir gümrük resmi alınmaktaydı. 1838 ticaret muahedelerinde ise Osmanlı Devleti bazı ticaret eşyası üzerinde mevcut 7 vahit tekel usulünü kaldırmayı taahhüt ederek yabancılara iş ve dış ticaret hususunda tam bir serbestlik tanımıştı. Bununla beraber imparatorluktan ihraç edilecek bir mal üzerinden %9 iskele ve %3 çıkış resmi olmak üzere %12 nispetinde resim alınmaktaydı. 1861 ticaret muahedeleri, 1838 ticaret muahedelerinin iç ve dış ticaret serbestliği prensibini aynen kabul ettikten başka, imparatorluktan harica çıkarılacak maldan alınmakta olan %12 iskele ve gümrük resmini başlangıçta %8'e ve 8 yıl sonra %1'e indiriyordu. Böylece yabancı devletlere Osmanlı İmparatorluğunu sömürmek için kapitülasyonlara ek ticaret imtiyazları verilmiş oldu. Artık yabancı tüccarlar Osmanlı memleketlerine yayılıp Osmanlı tüccarları gibi iç ticarette iş yapıyorlar, ham maddeyi kolaylıkla Avrupa'ya ihraç ediyorlar, mamul madde getirip satıyorlardı. Kendi memleketlerinde bundan daha karlı ve imtiyazlı ticaret yapmalarına imkan yoktu. Bu durum karşısında bilgisiz, teşkilatsız ve himayesiz Osmanlı tüccarlarının ve esnafının ezilmesi mukadderdi. Nitekim de öyle oldu ve Namık Kemal'in dediği gibi esnafımız ve tüccarlarımız uşaklığa ve kolculuğa düştü. Ticaret yollarının değişmesi. Ticaret antlaşmalarının Osmanlı ticaretini tahrip edici tesirlerine Abdülaziz devrinde ticaret yollarının değişmesinin menfi tesiri de eklendi. Süveyş kanalının açılması 1869 ilkin Osmanlı ticareti için elverişli bir teşebbüs olarak kabul edilmişti. Fakat bundan Akdeniz'deki İtalyan ve Fransız limanları istifade ettikleri halde Osmanlı ticaret merkezleri zarar ettiler. Çünkü kanal açılmadan önce Şark'la Garp arasında giden eşyadan bir kısmı İskenderun'la Suriye limanlarından sevk edilmekteydi. Halbuki kanalın açılması üzerine bu mallar vapurlarla karaya çıkarılmadan Süveyş'ten geçirilmeye başlandı. Bu yüzden Suriye ticaret merkezleri ve bilhassa Halep zarar gördüler. Suriye'nin ticaret değeri azaldıkça buna istinat eden sanayi de gittikçe çökmeye başladı. Kırım Harbi sırasında Halep'te 4000 tezgah çalışmaktayken kanalın açılmasından sonra tezgah sayısı 3000'e düştü. İsviçre'nin sabun ve mensucat mamulleri yerli mamullere rekabet etmeye başladı. Anadolu'nun güneydoğusunda bu ticaret çöküşüne paralel olarak Anadolu'nun kuzeydoğusunda da bir değişiklik vuku buldu. Bu devre kadar Avrupa ile İran arasında ticaret yolu Trabzon ve Erzurum üzerinden İran'a uzanan transit yoluydu. Yalnız İran'ın Trabzon üzerinden nakliyatı yılda 12 bin ton ağırlığında ve 150 bin frank değerindeydi. Nakledilen mallar arasında ipek, pamuk, keten, susam, afyon, tütün, güherçile, kükürt, bakır ve demir gibi deniz yoluyla taşınmadan müteessir olmayacak eşya vardı. Avrupa'dan Trabzon yoluyla İran'a ve bu memleket üzerinden İran'ın komşu memleketlerine taşınan eşya, yükte ve pahada çok daha önemliydi. Bu kadar önemli bir ticaret yolu olmasına rağmen, Trabzon-Erzurum-İran transit yolu iptidai bir kervan yolu olarak kalmıştı. Rusya, bu yolun Osmanlı hükümeti tarafından ihmal edilmesini fırsat bilerek, Avrupa-İran ticaret eşyasının Kafkasya üzerinden naklini sağlamak için tedbirler aldı. Tiflis'ten Karadeniz sahilinde Poti'ye bir demir yolu inşa ettiği gibi muntazam şoseler de yaptırdı. Ayrıca ticaret merkezleri arasında telgraf hatları çekti. Bundan başka ticaret eşyasının Karadeniz limanları arasında taşınması için vapur kumpanyaları kurdu. Ticaret eşyası her türlü gümrük resminden muaf tutuldu. Hatta eşyanın ihraç iskelelerinde parasız olarak barındırılması için depolar yaptırdı. Bu modern tesislere karşı Osmanlı Devleti'nin kervan ve hanla rekabet etmesine imkan yoktu. 1870'te İran'a nakledilmek üzere Trabzon'a Avrupa'dan gelen malların değeri 2 yıl öncesine göre 11 milyon frank bir azalma gösteriyordu. Bu durum karşısında bazı Avrupa devletleri Trabzon'daki konsolosluklarını konsolos vekilliğine indirerek Poti ve Tiflis'te konsolosluklar kurdular. Trabzon-Erzurum yolunun iptidai durumu imparatorlukta bir istisna teşkil etmiyordu. Bu kitapta ekonomi bölümleriyle alakalı olarak önceden de belirtildiği gibi imparatorluğun iç pazarları arasında mevcut bütün yollarda bu halde ve hatta daha da kötü durumdaydılar. Yolsuzluğun ticaret üzerinde yaptığı tahrip edici tesire bir örnek vermek için Londra'dan İstanbul limanına getirilen eşya için verilen nakliye ücretinin aynı eşyanın bu limandan Beyoğlu'na nakledilmesi için verilen ücretten daha az bulunduğunu işaret etmek kafidir. Abdülaziz devrinde Osmanlı devlet adamları Osmanlı ticaretinin güneş karşısında kar gibi erimekte olduğunu görmemiş olmalarına ihtimal yoktur. Bununla beraber ticareti bu durumdan kurtarmak için herhangi ciddi bir teşebbüste bulunmamış oldukları da bir gerçektir. Avrupa'yı görmüş ve tanımış ve büyük diplomat olarak tarihe geçen Ali ve Fuat Paşalar bile ıslahat layihalarında ticarete müteallik ciddi fikir serdetmiyorlar. Onlar da liberalizmin tesiri altında bazı gazetelerde tavsiye edildiği gibi halkın ticaret kumpanyaları kurmasını ve ticari şartların bu suretle ıslah edilmesini uygun buluyorlardı. Halbuki Osmanlı cemiyeti henüz böyle kumpanyalar kuracak seviyede ve kudrette değildi. Cemiyetin yapamadığını devletin yapması tabii ve zaruriydi. Devlet adamları işte bu zarureti idrak edemiyorlardı.